Ayrım 10.
Baş sayfada Frankler gibi redingot giyip papyon bağlamış oğlu Feyyuz'un resmi vardı. Gazete, 3 yıl içinde bütün fenlerin üstadı kesilmiş bu derya gibi alimin, zahiri alemdeki tekmil olayların gidişatına yön veren kanunları, remil ve istihare yoluyla birer ikişer keşfettiğini, simya tecrübeleriyle bazı sabiteleri bulup filozof taşını da elde ettikten sonra, Allah zihin açıklığı verir de işleri rasat giderse, altın yapmasının eli kulağında olduğunu, fakirliğin artık böylece tarihe karışacağını yazıyordu. Gazetede bu haberi okuduktan sonra Erzurum'dan bir alim çıktığı için koltukları kabaran kıraathane ahalisi, Feyyuz'un babasının sırtını sıvazlayıp elini sıkarak tebrik etmeye yeltendilerse de, evladı hayırsız çıkan adamcağız onları tersledi. Gazeteyi buruşturup attıktan sonra ise mendilini çıkarıp, derdin nüksettiği için yaşaran gözlerini silmeye başladı. Evladını reddettiğine dair muhtardan aldığı belgeyi kıraathanedekilere göstererek, nice zamandır iki değil sadece bir oğlu olduğunu, onun da sabah akşam camiye gidip ibadet ederek kaderin kendisine çizdiği yoldan sapmadığını söylüyordu. Gerçekten de büyük oğul gecesini gündüzünü namaz niyazla geçiriyor ama dünyevi işleri aksatmak doğru olmadığından aynı zamanda bir saat tamircisinin yanında çalışıp eve ekmek de getiriyordu. Bu saatçinin Ehriban ve Hürmüz adında iki de kızı vardı. İşte büyük oğlan bu kızlardan büyüğüne, yani Hürmüz'e gönlünü kaptırdı. Aşk derdiyle cebelleşip bu ateşte günlerce kavrulduktan sonra gecelerden bir gece muhterem pederine derdini utanıp sıkılarak açtı. Babası Hürmüz'ün metini duymuş, mazbutluğunu ve terbiyesini işitmişti. Araya koca karılar ve çöp çatanlar sokulup böylece kız babasından istendi. Ne var ki saatçi bu hayırlı işe bir engel çıkardı. Kızlarının ikisini birden aynı anda, üstelik iki erkek kardeşle evlendirmek istiyordu. Hürmüz'ü büyük oğula vermeye hazırdı. Ama Ehriban da Feyyuz'la evlenmeliydi. Bu bir aile geleneğiydi. Acuzeler ve çöp çatanlar saatçıyı bu şartından vazgeçirmek için diller döktüler. Gel gelelim adam bildiğinden şaşmıyor, tükürdüğünü yalamıyordu. Canına cananına hayırlı bir izdivaçla vasıl olamayan büyük oğul da böylece yemeden içmeden kesildi. Zavallının ciğeri aşk aleviyle yanıp kavrulduğu için gün be gün mum gibi eridi bitti. Sonunda yüksek ateşle yataklara düştü. Kendini bilmez bir halde yatarken vurulduğu kızın adını sayıklamaktaydı. Çağrılan bir hekim sirkeli bezlerle biçarenin ateşini düşürmeye çalıştıysa da başaramadı. Nihayet babaya bunun tıbbi bir ateş olmadığını, oğlanın bağrının aşktan yandığını, yani bunun gönül ateşi olduğunu söyledi. Eğer sevdiğine varamazsa çok değil en fazla bir ay sonra oğlandan geriye sadece küller kalacaktı. Bu yüzden dertli baba büyük oğlunun hayatını kurtarmak için gururunu hiçe sayıp Feyyuz'a bir mektup yazarak ağabeyinin hayatının tehlikede olduğunu, onu yaşatmak için vurulduğu kızın kardeşiyle derhal evlenmesi gerektiğini, eğer bunu yaparsa kendisini evlatlığa kabul etmeyi bir düşüneceğini açık açık anlattı. Ne var ki bir hafta sonra gelen cevapla Feyyuz doğrusu evlenmeyi hiç düşünmediğini, çünkü vaktinin yarısını ilme diğer yarısını da aşiftelere harcadığını söylüyor ama ağabeyinin vurulduğu kızın kardeşinin bir fotoğrafını ve ismini rica ediyordu. Feyyuz'un terbiyesizliği karşısında küplere binen babanın ölüm döşeğinde kıvranan büyük oğlu hatırı için bu isteği yerine getirmekten başka çaresi yoktu. İsmini bildirdiği kısa bir mektupla birlikte kızın fotoğrafını da densiz oğluna postaladı. Hiç beklenmedik bir şekilde Feyyuz 10 gün sonra çıka geldi. Çünkü babasının gönderdiği mektupta kızın ismini okur okumaz, fotoğrafa bakmaya bile gerek görmemiş, evlenmeyi derhal kabul etmişti. Büyük oğlunun aşk ıstırabı çeken ruhunun ebediyete intikaline ramak kala, dertli baba, saatçinin iki kızını Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle oğullarına böylece istedi. Söz kesildi, nişan yapıldı ve düğün hazırlıklarına başlandı. 3 gün süren düğünde borç harç 60 koyun 20 koç kesildi. Kazan kazan pilavlar pişirildi, testi testi ayranlar taşındı. Zurnalar zırladı, davullar gümbürdedi. Halaylar çekildi, horalar tepildi. Lenger lenger yemekler dağıtıldı. Avuç avuç paralar saçıldı. Gani gani hayır dualar ve alkışlar alındı. Yüzler güldü, gözler doldu, gönüller açıldı. Nihayet damatlar gerdeğe girdi. Aşk ulviydi ama Merih, Erendis, müşteri gibi ulviyani gökyüzünde döndüren semavi kanunlardan ziyade bu seyyareler altında o gece Adem peygamberlerden bu yana insan zürriyetinin sürmesine sebebiyet veren zührevi kanunlar en azından Feyyuz için tıkır tıkır işledi. Gece bitip gün doğarken büyük oğul Erzurum'un doğu göğündeki pembe fecrin rengini yani yüz görümlü olarak bekaretini yine ona ihsan eylediği Hürmüz'e olan Eflatun aşkını kalbinde bir hazine gibi muhafaza ederken göğün kızarmaya başladığı o saatlerde Feyyuz'un gönlü fercin rengi gibiydi. Dünyevi açlığını gece boyunca doyuran adam gün doğunca yataktan kalktı ve bu kez tabiat üstü susuzluğunu dindirmek için büyük şehirden getirdiği sandığı açıp kara iklimlerle ilgili bir kitabı aldı. Satırları okurken artık her nedense yüzünde çaresiz insanlara has medet dileyen bir ifade vardı. Göz bebeklerindeki endişe titremeleri olsa olsa bir harf bile kaçırdığı takdirde onca ilmin iskambil kağıtlarından yapılma bir şato gibi ansızın göçüp gidebileceğinden olmalıydı. Satırları azami bir dikkatle kendini adam akıllı vererek noksansız bir şekilde haşa sanki Kur'an-ı Azimüşşan'ı kıraat eder gibi hatmedip yutmaya çalıştı. Dudaklarının büyük bir süratle kıpırdamasından belliydi. Dikkati dağıldığından mıdır bir ara endam aynasında kendini seyreden karısı Ehriban'a gözü kaydı. Kadın aynadakini aksini, aksi de kadını karşılıklı bir hayranlıkla seyrediyordu. Tam bu esnada ne gördüğünü fark eden Feyyuz da şafak attı, beti benzi kül kesildi. Karısının aksi yerine aynada bir adam vardı. Dehşete kapılan Feyyuz terliğini çıkardığı gibi aynaya fırlattı, ayna tuz buz oldu. Zavallının dişlerinin korkudan birbirine vurduğunu gören Ehriban ona şunları söyledi. Ey Feyyuz, sevgili kocam, aynada benim yerimde gördüğün kişi erkek kardeşim Azazil'dir. Birlikte kötü işler yaptığımız için babam onu ta Acıpayam'a sürdü. Şimdi o Acıpayam dağı eteklerinde seyyahlar, serseriler gibi dolaşıp durmaktadır. Zevk ve sefa içinde geçirdiğimiz gerdek gecesinde sen sadece beni değil aynı zamanda kötülüğü de bilmiş bulunuyorsun. Benimle yaptığın ve gerdekte mührünü bastığın nikah akdi bir tek benim ile değil kardeşim Azazil iledir de. Ne edelim ki üçümüz arasında bulunan bu mukavelede onun imzası ve mührü eksik. Bu yüzden senin derhal onu bulman ve onunla da akit yapman gerekli. Büyük bir ihtirasla yıllardır peşinde koştuğun ilmi ve irfanı ben değil asıl o sana verecektir. Bu fırsatı kaçırma ve Azazil'i bul. Feyyuz karısı Ehriban'a serseriler gibi orada burada dolaşan birini nasıl bulacağını sorduğunda şu cevabı aldı. Babam tarafından kovulup sürgün edildikten sonra Acıpayam dağı eteklerinde serkeşçe dolaşıp duran kardeşim Azazil'i bulman elbette zor. Ama onun bir kusuru vardır. Onu ancak bu kusuru sayesinde yakalayabilirsin. Kulağını aç da şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Kardeşim Azazil kendisine hayrandır. Hayran olduğu için de aynalara düşkündür. Bu yüzden derhal Acıpayam'a git. Dağın eteklerinde bir viraneye endam aynasını yerleştir ve bir kenara ilişerek elinde ip pusuda onu bekle. Kardeşim gece yaraları dolaşmaya çıkar. Aynayı fark eder etmez hasbelkader gelip kendisini seyretmeye başlayacaktır. İşte onun bu gaflet anında sen de fırsatı ganimet bilir. Yerinden fırlayıp onu iple bağlarsın. Böylece yakaladıktan sonra sille ve tokatla kardeşimi ikna edip onu mukavelemize bir mühür vurmaya zorlayabilirsin. Geçmişte ve gelecekte, yerlerde ve göklerde, meydana gelmiş ve henüz vaki olmamış olayların ve görüngülerin tekmilini, bu esrarengiz alemde cereyan eden her şeyin gidişatına yön ve anlam veren tabiat kanunlarını, kainatın iç yüzünü, gök gürültüsü, şimşek ve fırtınaların esrarını, seyyareler ve kuyruklu yıldızların yörüngelerini, öterek birbirlerine durmadan Süleyman ve Saba Melikesi'ne ait hazinelerin yerini söyleyen kuşların konuştuğu dili ve grameri, elmas, yakut, zümrüt veya değerli ve değersiz bütün kristallerin muammasını, Hazreti Yusuf'un zürriyetine eziyet eden Firavun kavmi zamanından kalma akıl almaz papirüs rulalarındaki kör düğümlerin çözümünü, kurşunu uygun miktarda kükürtle karıştırarak altın elde etmenin püf noktasını, Doğu'nun tapınaklarında yüzlerce silahlı muhafız tarafından korunan batini kitaplardaki bit yeniklerini, kainatın teleskopla bile zor görebilecek sapa yerlerinde gizli kapaklı dönüp duran bir takım tabiat hadiselerini, Kısacası ölçüye hesaba gelmeyen, aklın hafsalanın alamayacağı, teraziye vurulması neredeyse imkansız bir nice meseleyi oldum olası merak eden, kurcalayan, üzerinde fikir yürüten Feyyus, bunca ilmi ve irfanı, fenni ve hikmeti kendisine öğretebilecek Azazil'i yakalayıp onunla akit yapmak için kilime sardığı koskoca bir endam aynasını sırtına vurup böylece derhal Acıpayam'a doğru yola... Daha sonra bir gece Acıpayam da eteklerine geldi. Sırtındaki ağır yüke rağmen biraz dolaşıp geceyi geçirebileceği uygun bir köşe aradı. Sonunda terk edilmiş ve kısmen yıkılıp çatısı çökmüş bir çiftlik evinde karar kıldı. Viraneye girip aynaya sardığı kilimi çözdü. İpi beline doladıktan sonra endam aynasını duvara dayadı ve kilime sarılıp bir köşeye yattı. Viranenin çatısındaki büyük delikten dolunay görünüyor ve onun soğuk ışığı çatıdan odaya bir buz sütunu gibi inerek aynaya çarpar çarpmaz sanki tuz buz olup kırılıyor, havada uçuşan kıvılcımlı ve ışıltılar kar kristalleri gibi dört bir yana saçılıyordu. İşte bu esrarengiz ortamda ansızın viranenin kapısı gıcırdadı. O esnada tam da dalmak üzere olan Feyyus gelen sese kulak kabarttı. Kısmet daha ilk geceden ta ayağına kadar geldiği için heyecan ve sevinçten yüreği güm güm atıyordu. Artık viranedeki endam aynasını kendisindeki tabiat üstü hassa ile hissettiğinden midir? İçeri giren mahluk sağa sola pek bakmaksızın doğruca yegane gaynesi olan aynaya belki de ondaki nefsine doğru sessizce ilerliyordu. Bu mahluk Azazil'di. Doğrusunu söylemek gerekirse onun güzel değil, olsa olsa süslü olduğu söylenebilirdi. Üstüne görkemli bir lacivert takım elbise çekmiş, ipek gömleğinin yakasını da armut ve yıldırım desenli bir boyun bağı bağlamıştı ki, bunlar da yasak meyve ile ilahi gazabın timsali olsalar gerekti. Üzerinde altın suyuna batırılmış afili birer tokanın ışıldadığı pabuçları pırıl pırıldı ve giyenin boynu onu uzun göstersin diye ölçekleri yüksekti. Bu kadar muhteşem olsa da Azazil'in burnu ve çenesi uzunca, gözleri ise az buçuk ufak ve birbirine yakındı. Gel gelelim saçını öyle fiyakalı taramıştı ki, şakaklarından inip kulaklarını örten ve ensesini kaplayan lüleler, görenin aklını başından alırdı. Lülelere diyecek yoktu ama, karmaşıklığa tahammül edemediğinden, belki de sadece şekil kaygısıyla, dağılmasın diye suyla taradığı saçını üstten ve yandan bastırıp kafasına iyice yapıştırmış, bu haliyle sanki inek yalamışa dönmüştü. İşaret parmağında elmaslı zümrütlü, som altından bir şövalye yüzüğü vardı. Öyle ki altına ve elmasa değer verenler, böyle bir yüzük olduktan sonra bu parmağın gösterdiği her yere gidebilirlerdi. İşte Azazil, bunca alengir ve tafra ile gelip aynanın önünde durduktan sonra, sağa doğru şöyle bir dönüp omuz üzerinden kendisini süzdü. Ardından bu kez sola dönüp ihtişamını doya doya seyretti. Fakat bu esnada sırtında bir toz zerresi fark etmiş olacak ki ceketinin cebinden ipek bir mendil çıkarıp silkeleyerek bu kusuru giderdi. Solgun ay ışığı altında latteyağın bir hatayı bile fark edebildiğine göre görkemini ve süsünü hayli derinden ve yürekten idrak edip ondan adam akıllı kıvanç duyuyor olmalıydı. Zaten bu, koltuklarının kabarmasından ve göğsünün şişmesinden de belliydi. Dine kasılma sonucu ceketi, omuzunun arkasında bir yerde pot yaptığından, yüzünü ekşitip aynaya dönerek avucuyla usulca vura vura kabarıklığı giderdi. Bu iş bitince yine mendilini çıkarıp koparmak istermiş gibi, iki eliyle uçlarından tuttu ve ayağını bir taşa bastıktan sonra eğilerek pabuçlarını mendille parlatmaya koyuldu. İyice parıldasın diye bazen köseleye tükürüyordu. Fakat sonlara doğru tükürmek yerine hohlamaya başladı. Parlatma bitince ayna karşısında bir iki adım gerileyip pabuçlarını önden ve yandan seyretti. Gerçi her şey tamam gibiydi ama aksilik sonucu tam bu sırada esen bir yel saçının şeklini bozdu. Böylece Azazil pantolon cebinden tarağını çıkarıp saçlarını baştan taramak zorunda kaldı. Soldan ayırıp önce yanlara, sonra şakaklardan geriye doğru taradı. Cebinden küçük bir ayna çıkarıp başının gerisine tuttu ve bu şekilde endam aynasından o muhteşem top ensesini doyasıya seyretti. Gel gelelim süs ve fiyaka için bunca emeği beyhude harcamıştı. Çünkü sindiği köşede deminden beri onu seyreden Feyyus elinde iple ansızın üzerine atılınca boğuşma esnasında Azazil'de ne saç ne baş kaldı. Ceketi pantolonu buruştu. Saçları dağıldı. Üstü başı toz toprağa battı. Onca alengir, görkem ve emek bir çırpıda heba oldu gitti. Azazil'i bağlayan Feyyus az önce üstüne sarındığı kilimi yere serdikten sonra kıvırıp rulo yaptı ve bu kilimle ona vurup pataklamaya başladı. Amacı belki gücünü böylece göstererek Azazil gibi kendisinin de kolay yutulur lokma olmadığını, ilim irfan bir yana en azından kavga dövüş işlerinde, güreş ve elense çekmede ondan hiç de altta kalır yanı bulunmadığını ispatlamaktı. Elleri kolları bağlı olduğu halde Azazil, dürülüp kıvrılmış kilimi kafasına, beline, sırtına yedikçe inleyip feryat ediyor, avazı dolunaya kadar yükseldiğinden çevredeki baykuşlar ürküp kaçıyorlardı. Nihayet azaba ve bunca toza dumana artık daha fazla dayanamayıp aman diledi. İşte o zaman Feyyus, ''Ey helalim ehribanın ağabeyi, ey kayınbiraderim Azazil, karşında gördüğün bu hısmına ilim irfan öğret, ona altın yapmanın ve ölümsüzlüğün sırrını derhal bildir. Yaşadığımız bu fani alemin hikmetini ve bildiğin bütün fenleri anlat. Geçmişin ve geleceğin esrarını açıkla.'' dedi. Yediği onca kötekten sonra harap ve bitap düşen Azazil ise, babamın buralara sürgün ederek beni ayırdığı kız kardeşim Ehriban hatırına, istediğin şeyleri sana öğretmek boynumun borcu olsun. Ama önce beni çöz, diye cevap verdi. Feyyus denilini yaptıktan sonra serbest kalan Azazil koynundan bir meyve çıkardı. Parlak ve kırmızı, sulu ve lezzetli bir meyveye benziyordu. Hatta Feyyus onun iştah açıcı görüntüsü karşısında bir iki yutkundu. Karnı guruldamaya, ağzı sulanmaya başladı. Azazil ona şunları söyledi. Ey hısmım, bu gördüğün bilgelik meyvasıdır. Ondan tadan her kim ise görülmüş ve görülecek her şeyi tatmış demektir. Bütün ilimler ve kainatın esrarı işte bu gördüğün meyvanın lezzetinde mevcuttur. Onun lezzetini damağında hissettiğinde bilgi olacak ve hem geçmiş hem de gelecek bütün zamanları an be an bileceksin. Fakat seninle yapacağım akitte bir şartım var. Sen bu anların herhangi biri için eğer dur geçme ne kadar güzelsin dersen benim aynada gördüğüm cazibeye kapılmışsın demektir. İşte bu sözü söylediğinde senin üzerindeki efendiliğimi ve hakimiyetimi derhal kabul edecek ve benimle birlikte ağacı payamın çöplüğü olan Hinnom'da yaşayacaksın. Kabul mü? Feyyus duraksamadan bu şartı kabul etti ve Azazil'in uzattığı meyveyi aldı. Ağzına götürüp dişlerine geçirdiğinde suyu dudaklarının iki yanından aktı. Nefis kokusu genzine ve burnuna doldu. Dili sonsuz bilgeliğin lezzetine temas etti. Geçmiş ve gelecek bütün zamanların çeşneleri dilinden ruhuna akmaya başladı. Lezzeti daha yoğun hissedebilmek için gözlerini kapadığında bilgelik meyvasını, onun parlaklığını ve yayılan kızıl kıvılcımları gördü. Kızıl ışıltılar dağılınca bütün derinliği ve enginliğiyle geleceği ve ondaki yedi kişiyi sisler puslar içinde seçti. Bunlar onun Ehriban'da doğacak oğullarıydı. Zehir, Nezir ve Demir'in zulümlerini, cinayetlerini ve zorbalıklarını, Silahir, Zübeyir, Cihangir ve Fedair'in alçakça sefil hayatlarını ibret ve üzüntüyle seyretti. Sonsuz bilgeliği ve bitimsiz yaşamı bir kez ele geçirmiş biri olarak, zaferinin şerefine, Azazil'i yakaladığı çiftlik evine, karısı ve oğullarıyla yerleşmelerini, burayı mamur etmelerini, yüksek duvarlar ve kulelerle çevrilmelerini gördü. Geride zürriyetini yaşatacak birer evlat bırakmaksızın, oğullarının teker teker ölmelerini temaşa etti. Her birinin acısını ve dökülen kanını tattı. İbret ve üzüntüyle soyunun kuruduğunu anladı. Oğulları mezarlarında uyurken bilme ve zenginlik tutkusuyla yoldan çıkan insanoğlunun yığınlar ve ordular halinde kan dökmesini, devasa kasaları para, altın ve günahla doldurmasını, kapıldığı kibirle Tanrı'yı öldürmesini ve çarmıha gelmesini seyretti. Kendi de onlardan biriydi ve hakikati görür görmez büyük bir utanç duydu. Dünyevi bilgiyi reddedip Tanrı'ya erişmek, onu görmek istiyordu. Bu dileği kabul edildi ve göklere yükselmeye başladı. Artık ışığın içinde, huzur ülkesindeydi. Göklere yükselirken aydınlık gitgide artıyordu. İşte tam bu sırada yoluna Azazil çıktı ve ona sonsuz bilgeliğin meyvasını uzatıp Tanrı'da yok olmak ile Tanrı olmak arasında bir seçim yapmasını istedi. Yok olmak, olmaktı. Ama o Tanrı olmak istedi ve bilgelik meyvasını tattı. Tanrı'yı değil, iyi ve kötüyü bildiğinde böylece o kendisinden ayrıldı, özünü kaybetti. Aradığı bilgeliğe, yani dünyaya kavuştu. Bütün atalarını teker teker gördü. Hayatı an be an gözleri önünden geçerken onu ikinci bir kez yaşadı. Aynı ızdırapları, aynı utançları ve aynı kederi tattı. Nerede hata yaptığını bilmiyordu. Bunu öğrenmesi gerekmekteydi. Acı payamda bir viranede Azazil, kendisine o lezzetli meyveyi verince cevabı bulduğunu sandı. Günahın ve bilgeliğin lezzetini damağında yine hissettiğinde ağzından şu sözler döküldü. Dur, geçme, ne kadar güzelsin. Dileği kabul edilecek ve bu an asla geçmeyecekti. Sonsuz bir an içindeki cehennemi, bilgeliğin ve günahın tadına ermiş dilinden dökülen bu kelimelerle aslında kendisi seçmiş oldu. Rivayet edilir ki, Feyyuz'un ağabeyi, yani isminin burada zikredilmesi pek münasip görülmeyecek büyük oğul, nikah kıymadan önce uğrunda kanlı yaşlar döküp dünyanın azabını çektiği zevcesi Hürmüz'e olan aşkıyla artık onunla bir yastığı baş koymasına rağmen hala yanıp tutuşuyor, günler ve geceler boyu ah edip inliyordu. Aslında Hürmüz gerçekten de bu duruma layık bir hanımdı. Çünkü onda kötülüğün ve hırsın zerresini bile bulmak mümkün değildi. Bunu en çok ermişlerden sonra Tanrı'ya en yakın varlıklar olan hayvanlar da hissediyor. Asırlardan bu yana zalim insanlara av ve yem oldukları için onlardan kaçan ceylanlar, güvercinler, keklikler ve daha bir nice cins mahlukat, Hürmüz'deki iyiliği ve güzelliği apaçık gördüklerinden yanına kadar sokulup onunla adeta hasbihal etmek istiyorlardı. İşte bu yüzden büyük oğul bu kadar iyilik dolu ve dünya tatlısı bir hanımla olan aşkının daha da artıp onun layık olduğu bir mertebeye ulaşmasını, geceler boyu ve sabahlara kadar Cenab-ı Hak'tan niyaz eyliyordu. Sonunda kader de bu iyilik timsali hanımın daha büyük bir aşka layık olduğuna karar verdi ve bir gece uzak okyanuslardan estirip serin bir rüzgar getirdi. Hürmüz'ün narin bedeni bu soğuk esintiye dayanamadı. Büyük oğlun aşkı ateşler içine yatağa düştü. Gelen hekimler ve otacılar onun bedenindeki hararetin ancak ve ancak ölüm adlı soğuk bir rüzgar tarafından düşüleceğini söylüyorlardı. Hayatının son gününün gecesi ölüm deşeğinin bahçeye kurulmasını istedi. İşte o gece soğuk bir rüzgar esti. Hürmüz gülümsedi ve hassas ruhu bu soğuk rüzgarın anaforuyla bedeninden ayrılıp ağır ağır dolunaya doğru yükselmeye başladı. Bir yandan da o güzel sesiyle çok içli bir şarkı söylüyordu.